إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Sebe suresinin son kısmına geldik. Allah Azze ve Celle kitabında değişik yerlerde insanların bir hidayet öncüsü aradıklarını fakat o hidayet öncüsü geldiği zaman da ona iman etmediklerini bize anlatır. Nice zamanlar bu şekilde peygamberler gönderilmeden evvel insanlar bir peygamber beklentisi içinde olmuşlar. Allah eğer bize başkalarına gönderdiği gibi bir hidayet öncüsü gönderirse, bir kılavuz gönderirse, biz insanların en doğru yolda gideni oluruz demişler. Başkalarından daha doğru yola gireriz, onlardan daha ileride oluruz demişler. Hakkı kabul etme konusunda tereddüt göstermeyeceklerini, şüphe içerisinde olmayacaklarını, defalarca söylemelerine rağmen peygamberlere tabi olacaklarını, defalarca söylemelerine rağmen o peygamber geldiği zaman peygambere karşı koymuşlar ve Allah bizim gibi bir insan mı gönderdi diyerek itirazda bulunmuşlardır. Halbuki daha evvel isteyenler kendileriydi ve insana insandan bir peygamberin gönderilmesi de gayet tabiydi. Ama onlar hep aynı noktadan itirazda bulunmuşlar. Bize gönderilen nasıl bizim gibi birisi olabiliyor demişler. Olağanüstü bir varlığın peygamber olabileceğini iddia etmişler. Halbuki yeryüzünde yaşayanlar insanlardır. İnsanlara da insanlardan bir peygamberin gönderilmesi gayet doğaldır. Olması gereken de odur. Dolayısıyla nasıl olur da insanlar bir peygamberin insan olmasını sorgulayabilirler? Bir insanın, bir peygamberin insan olması sorgulanamaz. Çünkü yeryüzünde yaşayanlar insanlardır. Madem insanlar yaşıyor, peygamberin de insanlardan olması gayet doğal. İnsanlara insanlardan bir peygamber gönderilmeseydi, cin taifesinden ya da meleklerden bir peygamber gönderilmiş olsaydı, insan gibi duyguları olmayan, insan gibi zafiyetleri olmayan, insan olmayan bir varlık peygamber olarak gönderilseydi, ona da itiraz edecekler ve o bizim gibi değil ki diyeceklerdi. Bize bizim gibi bir peygamber gönderilseydi ya diye itirazda bulunacaklardı. Hakikati aramayanlar itiraz etmek için bahane ararlar. Bazen böyle insanlar görürsünüz etrafınızda. Apaçık bir gerçek kendisine sunulduğu zaman bile yine de itiraz etmeye devam eder. Şaşırırsınız, bu kadar açık bir gerçeği nasıl göremiyorsun? Nasıl hala itiraz ediyorsun diye şaşırırsınız. Ama aslında o hakikati aramayan birisidir. O ondan dolayı itiraz etmektedir. Aklın kabul ettiği, vicdanın kabul ettiği bir şeyi söylediğinizde itiraz ediyorsa eğer, sağduyunun kabul ettiği, bütün akıllı varlıkların kabul edeceği bir gerçeği söylediğinizde bile hala lafı uzatıyorsa, demek ki o hayatını değiştirmek istemiyor. O bahane arıyor. İşte peygamber de onlara Allah beni size peygamber olarak gönderdi dediğinde, sen de bizim gibi birisisin dediler. Halbuki daha evvel bir peygamber bekliyorlardı bazıları. Ve eğer bize de bir kitap gelmiş olsaydı, bize de bir peygamber gelmiş olsaydı ya da yol gösterici bir kılavuz gelmiş olsaydı, biz insanların en doğru yolda gideni olurduk deyip duruyorlardı. Kendilerinin doğru yolda olmadığını da farkındaydılar. Müşrik olduklarının, putperest olduklarının da farkındaydılar. Ama bu hallerine bir mazeret söylemek istiyorlardı. Biz mazuruz demek istiyorlardı. Ne yapalım yani, bize Allah yol göstermedi ki demek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle yol gösterdiği zaman da itiraz ediyorlar. Sen de bizim gibi bir beşersin diyorlardı. Halbuki o beşer olan insan, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği bir insan olabilir. Allah onu seçmiş ve onunla hükümlerini yeryüzüne göndermek istemiş olabilir. O beşer olan insan, yemek yiyen, sizin gibi çarşılarda gezen, sizin gibi evlenen, sizin gibi çocuğu olan, sizin gibi ihtiyaçları olan o insan size ben ilahınızım demedi ki. Yalnızca Allah bana vahyediyor dedi, başka bir şey demedi ki. Bana itaat edin de demedi, aslında Allah'a itaati emretti. Bunlar bana aittir de demedi, bunlar bana Allah veriyor dedi. Dolayısıyla bir insan olmasında şaşılacak ne var? Kur'an-ı Kerim onların bu itirazlarının boş birer itiraz olduğunu bize değişik yerlerde ifade eder. Bunların niyetlerinin başka olduğunu, hakikate ulaşmak istemediklerini bize anlatır. Ve sonra sizden evvelkiler de bu şekilde inkar ettiler buyurur. Onlardan evvelkiler, bize seslenir Allah. Onlar böyle konuşanlar var ya, onlardan evvelkiler de böyle konuşmuşlardı. Onların izinden gidiyorlar. Bizi atalarımızın yolundan çevirmek mi istiyorsun diyorlar. Evet, atalarınız yanlış yoldaysa elbette ki sizi o yoldan çevirecek. Elbette öyle olacak. Yanlış yolda giden atalarınız vardı. Bilmiyorlardı. Putperest atalarınız vardı. Neden onların izinden gidiyorsunuz da, neden size doğruyu gösteren, o güne kadar Muhammedül Emin dediğiniz bir insana inanmak istemiyorsunuz? Atalarınız, o putperest atalarınız ondan daha mı iyi biliyorlardı? Muhammedül Emin'e uymayı gurur meselesi yapıyordunuz da, Allah'a itaati gurur meselesi yapıyordunuz da, atalarınıza itaati niye gurur meselesi yapmıyorsunuz? Nefsinize uymayı neden kibirinize yediriyorsunuz da, şeytana uymayı neden kibirinize yediriyorsunuz da, şeytanın önünde iki büklüm oluyorsunuz, onun dediklerini yapıyorsunuz, o zaman gururunuz, kibiriniz nereye gidiyor? O meselede şeytana uymada, nefse uymada, insanlara uymada, atalara uymada, kibirli değilsiniz de peygambere uyarken mi kibiriniz tutuyor? Yanlışa uyarken sizin gibi, sizin gibilerin gösterdiği yola uyarken, gururlu kibirli değilsiniz, ben senin gösterdiğin yola uymam demiyorsunuz da, orada o itaati kabul ediyorsunuz. Fakat Allah Azze ve Celle bir hüküm gönderdiği zaman, bir Resul gönderdiği zaman, ona uymayı gururunuza yediremiyorsunuz. Neden? Çünkü hakikatte onlar atalarına da uyuyor değillerdi. Şeytana da uyuyor değillerdi. Hakikatte onlar nefislerine uyuyorlardı. Atalarının dediği de onların nefsine hoş geliyordu. Şeytanın dediği de onların nefsine hoş geliyordu. Başlarındaki diktatörlerin dedikleri de onların hoşuna gidiyordu. O yüzden aslında onlara itaat ediyorlardı. Yoksa onların dediğinin doğru olduğuna inanıyor değillerdi. Nice putperestler var ki, taptığı puta yeri gelir söverdi. Hem tapardı ona, hem de yeri gelir ona her lafı söylerdi. Demek ki bunlar aslında o putlara tam da inanıyor değillerdi. Fakat nasılsa onlara karışmayan bir ilah, nasılsa onlara peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen bir ilah, onlar öyle bir ilah istiyorlardı. Onların hayatına karışmayan bir ilah, Allah ise hayatlarına karışıyordu. O yüzden Allah'ı istemiyorlardı. Peygamberi o yüzden istemiyorlardı. Kitabı o yüzden inkar ediyorlardı. Ahireti o yüzden reddediyorlardı. Çünkü özgür olmak istiyorlardı. Kafalarına göre yaşamak istiyorlardı. Sonra da bize de bir kılavuz gelseydi, insanların en doğru yolda gideni biz olurduk diyorlardı. Yalan söylüyorlardı. O peygamber geldiği zaman onunla mücadele ediyorlardı. Hakikati kabul etmemek için her türlü mazereti söylüyorlardı. Daha düne kadar Muhammedül Emin dedikleri kişiye Kezzabul Eşir diyorlardı. Şımarık yalancı diyorlardı. Kendini bir şey zannediyor, peygamberlik iddia ediyor diyorlardı. Halbuki daha düne kadar onun bir kez yalan söylemediğini hepsi biliyordu. Onu o şekilde anıyorlardı. Kureyş'te bir insan vardı Emin ismiyle anılan. O da Muhammed Mustafa idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. On binlerce insanın içerisinden bir kişiye El Emin demişlerdi. O da oydu. Şimdi kalkıp ona Kezzabul Eşir diyorlardı. Bunun hesabını nasıl verecekler? Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini onların yüzlerine vurur. Ve der ki daha evvel de böyle olmuştu. Niceleri peygamberlerimi inkar ettiler. Bir bak bakalım sonları ne oldu? Fekeyfe kâne nekir. İnkarlarının sonu ne olmuş bir bak. Benim azabım nasıl gelmiş onlara bir bak. Allah Azze ve Celle bize tarihe bakmamızı emreder. Tarihi eserlere bakmamızı emreder. Düşünmemizi emreder. Bir bakın bakalım evvelki inkar edenlerin sonu ne olmuş. Hiçbirisi o saltanatını uzun süre devam ettirememiş. Muhakkak bir gün gelmiş o zulüm kendi kendini vurmuş. Bir gün gelmiş o inkar kendi kendini vurmuş. Bir gün gelmiş Allah Azze ve Celle azabını göndermiş. Fekeyfe kâne nekir. Bir bakın bakalım Allah'ın azabı, onların o inkarına karşılık Allah'ın onları inkarı, yani onları azabı nasıl olmuştu? Kul innema a'izukum bi vahide. De ki onlara, ben size yalnız bir tek şey öğütlüyorum. Ben size bir şey öğütlüyorum. En tekumu lillahi mesna ve furada. Tek tek de olabilir, ikişer ikişer de olabilir. Kalkın. Bir düşünün, bir araya gelin, kafa kafaya verin. Bir kenara çekilin, yalnız olarak da düşünün. Ya da ikişer ikişer, en tekumu lillah, Allah için kalın. Allah için hakikat üzerinde kalmaya niyet edin. Mesna ve furada, İkişer ikişer de olabilir, birer birer de olabilir, teker teker de olabilir. Summete tefekkaru. Sonra da düşünün, tefekkür edin. Bir bakın bakalım söylenen şeylerde bir hata görüyor musunuz? Bir kenara çekilin, teker teker tefekkür edin. Elinizi, başınızı ellerinizin arasına alın. Gece yatağınıza girdiğiniz zaman yorganınızı çekin ve üzerinde düşünün. Kafa yorun bakalım. İster teker teker tefekkür edin. İsterse bir araya gelin ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder. Bir araya gelin, istişare edin, kafa yorun. Allah Azza ve Celle kafa yorulmasını emrediyor. Meseleye ilgi duyulmasını emrediyor. İlgi duymayacak olan kimselere iman verilmeyecektir. İlgi imanın başıdır. İlgi duymayana, ilgisiz adama Allah Azza ve Celle neden iman nasip etsin ki? Cennet o kadar ucuz mu ki? Hakikati görmek istemiyorsa, kafa yormak istemiyorsa Allah Azza ve Celle ona neden iman nasip etsin ki? İmana ulaşmak isteyen insan evvel hakikatlere karşı ilgi duymalıdır. İlgi duymuyorsa hakikate layık değildir. Hakikat pahalıdır. Doğruyu bulabilmek pahalıdır. Nasıl ki bir uzmanın, mesela bir matematikçinin bir formülü keşfetmesi zordur. Bir formülü bulması ve o formül pahalı olur. Onu herkese göstermez. Onu tescil ettirir. Kendisine mal eder. Herkese vermez. Çünkü zorluklarla onu bulmuştur. İşte aynı şekilde insan hakikate böyle kıymet vermeli. Allah Azza ve Celle kendisine bir hakikat gönderdiği zaman ona ilgi duymalı. Onun kıymetini bilmeli. Kimsenin bilmediği bir teoremi bulmuş gibi, ondan çok daha önemlisini bulmuş gibi düşünmeli. İlgi duymalı. Allah Azza ve Celle peygamberine böyle söylemesini emreder. De ki onlara, ben yalnız size bir tek öğüt veriyorum. Birer birer, ikişer ikişer düşünün, kalın, hakikati arayın, konu üzerinde kafa yorun, bir araya gelin ve kıyam edin. Bir araya gelin, birer birer kıyam edin, ikişer ikişer kıyam edin, düşünün konu üzerinde, kafa yorun. Ondan sonra anlamaya başlayacaksınız. Mâ bi sahibikum min cinne. Sizin arkadaşınız Muhammed'de bir cinnet yok. Bir düşünün, şimdiye kadar ona Muhammedül Emin diyordunuz. Hiçbir gün Muhammedül Mecnun demiş miydiniz? Hiçbir gün yalanını görmüş müydünüz? İşte o halde arkadaşınızda bir cinnetin olmadığını düşünün. Öyle diyorlardı bazı kafirler. Bir araya toplanıyorlar ve güya istişare ediyorlardı. Hakikati görmek istemeyenler. Diyorlardı ki, acaba kahin midir? Gayıptan haberler mi veriyor bu Muhammed? Yoksa şair midir? Şiir gibi mi konuşuyor? Söyledikleri güzel etkili şiirler midir yoksa? Yoksa sihir mi yapıyor? Bunlar bir sihir midir? Nedir? Oturup konuşuyorlardı. Sonra kendi kendilerine bir karara varıyorlardı. İn hâzâ illâ sihrun yu'ther diyorlardı. Bu ancak etkili bir sihirden başka bir şey değil. İn hâzâ illâ kavlul beşer diyorlardı. Bu ancak bir kavlu beşerdir. İnsan sözüdür diyorlardı. Hakikati görmek istemeyenler, Kur'an onlara meydan okudu. Madem ki beşer sözüdür diyorsunuz, o halde haydi bir tane suresinin benzerini getirin ve iddianızı ispat etmiş olun. Getiremediler. Zaten de getiremezlerdi. Çünkü en büyük şairleri bile Kur'an'dan ayetler nazil olduğu zaman teslim olmak zorunda kalıyordu. Bunda bir halavet var diyordu. Öyle bir tatlı ki benzeri söylenemez diyordu. En büyük şairleri bunun gibisi söylenemez deyip teslim oluyordu. Allah Azze ve Celle onlara meydan okuyordu. Ve o meydan okuma halen bugün de geçerli. Bugün de aynı şekilde bir tane suresinin benzerini getiremediler. Ve de getiremeyecekler. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız onun bir tane suresinin benzerini ve yapamayacaksınız da. Ama yine de bir araya gelip başka şeyler, bu sefer benzerini getiremeyince bu herhalde bir sihirdir, benzeri getirilemeyen bir sihirdir diyorlardı. Halbuki bir sürü sihirbaz vardı. Hangi sihirbaz bu şekilde bir kitap meydana getirmiş? Hangi sihirbaz yeryüzünde inkılaplar yapmış? Hangi sihirbaz inkılapları liderliğini yapmış? Hangi sihirbaz medeniyetin esaslarını ortaya koymuş? Hangi sihirbaz gayipten böyle haber vermiş ve verdiği haber gerçek çıkmış? Hangi sihirbaz denizin dibindekilerden bahsetmiş? Hangi sihirbaz gökteki yıldızlardan bahsetmiş ve dediği aynen çıkmış? 1000 sene sonra, 1400 sene sonra ispat edilmiş. Hangi sihirbazda böyle bir özellik var? Hem sihirbazlık bu mudur ki? Medeniyetin esaslarını, ahlakın esaslarını, hayatın esaslarını, hayata nasıl bakmamız gerektiğini hangi sihirbaz ortaya koymuş? Bu kitabın verdiklerini hangi sihirbaz vermiş? Başka bir şey bulamayanlar sihirbazlıkla itham etmek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle onları reddeder. Arkadaşınız Muhammed'de bir cinnet yok. Kimi de acaba cinnet mi geçiriyor diyorlardı. Gelip tekliflerde bulunuyorlardı. Ya Muhammed hastaysan sana doktorlar getirelim, seni iyileştirelim diyorlardı. Çeşit çeşit laflar söylüyorlardı. Sana en zenginimiz yapalım, bu davayı bırak yeter ki. Madem ki mecnundur, cinnet geçiriyor yahut da sihirbazdır, sihir yapıyor. O halde neden ona bu teklifleri getiriyorlardı? Hangi sihirbaz devleti değiştirmiş? Hangi sihirbaz medeniyeti değiştirmiş? İnkılaplar gerçekleştirmiş? Hangi cinnet geçiren bir mecnun yeryüzünde büyük inkılaplar yapmış? Hangi sihirbazdan korkulmuş? Hangi mecnundan korkulmuş ki? Madem ki cinnet geçiriyor diyorlardı, o halde neden ona tekliflerde bulunuyorlardı? Anlıyorlardı ondaki ne sihirdir ne de cinnettir. Ne şiirdir ne şudur ne budur. Anlıyorlardı ona galip gelmek mümkün değil. Öyle bir kelam getiriyor ki o kelamın üzerine kelam söylemek mümkün olmuyor. Hep galip geliyor. Onun sözünün üzerine söz söylenemiyor. Anlıyorlardı ve o yüzden anlaşma yoluna gitmek istiyorlardı. Anlaşamayınca bu sefer insanlara o bir mecnundur diyorlardı. Madem mecnundur o halde neden korkuyorsunuz? Mesela bugün de nasıl ki Müslüman kesimden insanlara gerici derler ya hani. Madem ki gericidir. O halde insanlar kabul etmeyecektir. Korkmanıza gerek yok ey kafirler. Madem ki gericidir o adam, o halde ondan korkmanıza gerek yok. Bu zamanın insanı bir gericinin peşinden gider mi? Madem ki ilim asrındasınız, madem ki 20. asır da bitti, 21. asra geldiniz, madem ki bu kadar bilimin geliştiği bir asırdasınız, o halde bu kadar bilimle uğraşan bu insanların bir gericinin peşinden gitmesinden neden korkuyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki o bir gerici değil. Çok iyi biliyorsunuz ki onun anlattıkları sizin medeniyetinize bir alternatif. Sizin medeniyetiniz çöktü. Sizin medeniyetiniz öldürdü. Sizin medeniyetiniz mağlup oldu. Sizin medeniyetiniz huzur vermedi. Sizin medeniyetiniz medeniyet değildi zaten. İnsana kulluk üzerine kurulmuştu. Allah'a itaat etmeyenler insanlara itaat ediyordu. Nefislerine ve şeytanlarına itaat ediyorlardı. Nefisleri de onları rezil ettikçe etti. Kurdukları medeniyet, medeniyet olmaktan çok uzak. Ondan dolayı korkuyorlar. Hakikatler anlatılacak olursa, hak gelirse batıl zail olur. Ondan dolayı korkuyorlar. O yüzden konuşturmak istemiyorlar. Çeşit çeşit isimler takıyorlar. Madem ki gericidirler Müslümanlar, neden korkuyorsunuz? Gericilerin peşinden gitmez ki bugünün insanı. Bugünün insanları üniversite bitiriyor. Gericilerin peşinden gitmez, korkmanıza gerek yok. Çok iyi biliyorsunuz ki onların anlattığı yeni bir medeniyet, gerçek bir medeniyet, Allah Azze ve Celle bunu zaten daha evvel gerçekleştirmiş. Hazreti Peygamber'den itibaren yaklaşık 1000 sene, 1200 sene kadar İslam medeniyeti hakim. Ve o medeniyetin hakim olduğu dönem ne kadar huzurlu bir dönem. İnsanlığın olduğu bir dönem. Adaletin olduğu bir dönem. Ahlakın olduğu bir dönem. Geçmişte İslam medeniyeti kendini ispat etmiş. Sonradan görevini yapmayan Müslümanların yüzünden yıkılmış. Medeniyetin esaslarında bir arıza görülmemiş. Fakat Müslümanlarda arıza başlamış. Dünyaya dalmışlar. Ondan dolayı yıkılmış. İşte bunu bilenler, bu gerçeği bilenler Müslümanların hakikatleri konuşmasından korkarlar. Hem korkarlar hem de gerici derler. Madem gericidirler, o halde gericilerden neden korkuyorsunuz? Sizin medeniyetiniz eğer gerçek bir medeniyetse, İslam medeniyeti ise eğer hakikaten gerici bir medeniyet ise, o zaman bugünün insanları korkmayın, İslam medeniyetini tercih etmez. Ama korkuyorsunuz. Demek ki İslam medeniyetinin insanları etkileyeceğini de biliyorsunuz. Demek ki kendi medeniyetinizden emin değilsiniz. Demek ki medeniyetiniz medeniyet olmadığını farkındasınız. Demek ki huzuru alıp götürdüğünüzü iyi bilmektesiniz. Haksız savaşlara, zulümlere sebep oldunuz. Ahlakı öldürdünüz, inancı öldürdünüz, insanları öldürdünüz, her şeyi öldürdünüz, örf adetleri de öldürdünüz, anaya babaya saygıyı da öldürdünüz. Siz her şeyi öldürmüş bir medeniyetsiniz. Ondan dolayı korkuyorsunuz. De ki onlara, teker teker, ikişer ikişer oturun, kafa yorun. Bir araya gelin, istişare edin, kafa yorun. Mâ bi sahibikum min cinne. Bu arkadaşınızda bir cinnet yok. Onda öyle bir hal gördünüz mü hiç bugüne kadar? O sizin arkadaşınız ve o sizin de aynı zamanda sahibinizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle onu peygamber olarak göndermiş. Yeryüzünde yetki vermiştir ona. O sizin aynı zamanda sahibinizdir de. Ona itaat etmelisiniz. Size vahyi getiriyor. Size vahiy getirene itaat etmelisiniz. İn huve illa nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. O ancak bir nezirdir. O azab-ı şedidden önce gönderilmiş olan bir uyarıcıdır o. O şiddetli azap size gelmeden evvel, daha evvelkilere gelen o azaplar gibi bir azap, size gelmeden evvel o peygamber size gönderilmiş olan bir uyarıcıdır. Hazreti Peygamber Safa Tepesi'ne çıkmıştı. Peygamberlik verildiği zamanda, ilk yıllarında Safa Tepesi'ne çıkmış ve insanlar hepsini toplamıştı. Arapların böyle bir adeti vardı. Önemli bir şey söyleyecek olan insan, o tepeye çıkar ve imdat diye bağırır ve insanları toplardı. Efendimiz de öyle yaptı. Ey falan oğulları, ey filan oğulları gelin dedi. Hep toplandılar. Sonra onlara buyurdu ki ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor sabah veya akşam. Size saldıracak desem bana inanır mısınız? Size bu tehlikeyi haber versem kabul eder misiniz? Görünüşte öyle bir şey yok. Ama ben desem kabul eder misiniz? Evet dediler. Ya Muhammed, sen Muhammedül Emin'sin, hiç yalan söylediğini görmedik dediler. Sen dersen ki şu dağın arkasında, şu tepenin arkasında hiçbir alamet olmadığı halde, hiçbir haber gelmediği halde bir tek sen desen yeter, kabul ederiz dediler. O kadar güveniyorlardı. Efendimiz önce güven tazeledi. Önce kendisine olan güveni onlara bir hatırlattı. Kendisine Muhammedül Emin dediklerini onlara hatırlattı. Sonra dedi ki işte ben size haber veriyorum ki önünüzde ahiret var, hesap vereceksiniz. Allah Azze ve Celle'ye hesap vereceksiniz. Bu dünyada da azaba uğrarsınız, ahirette de. İşte ben sizi uyaran kimseyim. Ebu Leheb amcası ellerin kurusun ya Muhammed dedi. Bizi bunun için mi topladın? Ayet onun üzerine geldi. Tebbet yede Ebi Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve teb ve kurudu da zaten. Allah Azze ve Celle onun kullandığı ifadeleri kullandı. O yeğenine ellerin kurusun demişti. Yani saltanatının yıkılacağından korkuyordu. Hatta bir ara gelmiş Efendimiz'e, ben iman edersen bana ne var? Efendimiz de başkalarına ne varsa sana da o var dedi. Amel işle, iman et ve amel işle. Allah sana da cennetini verir. Bana başka bir şey yok mu dedi yani. Diğer insanlardan farklı bir şey yok mu bana? Hayır dedi Peygamberimiz. O iman etsin diye yalan söyleyecek değil. Layık olan hakikati arayan iman edecek. İnsanlar iman etsin diye dini değiştirecek değiliz. Allah Azze ve Celle böyle bir görev vermedi. Madem ki dedi benimle başkalarını aynı kefeye koyuyor bu din, o halde ben bu dini kabul etmem. Etmesen etme. Bu dini sana ihtiyacı yok, senin iman etmeye ihtiyacın var ama. Ve elleri kurumadı mı gerçekten de, gerçekten de lanet edilmedi mi? Çok kötü bir şekilde geberip gitmedi mi? Çocukları bile kendisini mezara koyamadılar. Öyle pis bir hastalığa yakalandı ki. Yanına yaklaşılmıyordu pis kokusundan. Çocukları bile yanına yaklaşamadılar. Birkaç tane zenci kiraladılar. Bir çukur açtılar ileride bir yerde. Oraya doğru sopalarla ittire ittire cesedini götürüp oraya hayvanın leşini atar gibi attılar. Tebbet yada Ebi Lehebin ve teb. Gerçekleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara soruyordu. Bana güvenmiyor musunuz? Evet güveniyoruz diyorlardı. İşte ben size haber ediyorum. Önünüzde böyle günler var. İn huve illa nezir. O peygamber ancak bir nezirdir. Bir uyarıcıdır. Başka bir şey değil. Sizi önünüzdeki azap ile uyarıyor. Hem bu dünyada azap çekeceksiniz, sonunda mağlup olacaksınız. Yuhanna İncil'inde de denildiği gibi, dünyanın lideri geliyor. Yuhanna İncil'inde de öyledir. Hazreti İsa Aleyhisselam da haber verdi ki, dünyanın lideri geliyor. Kendisinden sonra kendinden büyüğün geleceğini Hazreti Yahya da haber etti. Tevrat'ta da haber edilmişti. İncil'lerde de haber edilmişti. Başka bazı kutsal metinlerde de, Hinduların kutsal metinlerinde de haber edilmişti. Büyük bir insan gelecek ve şirkin belini kıracak, dünyanın lideri olacak, güçle, şirkin üzerine güçle gidecek, o peygambere karşı konulamayacak. O ancak bir uyarıcı. Ama aynı zamanda da yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirecek olan bir uyarıcı. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Umirtu en uqatilen nas. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben emrolunmuşum ki insanlar şehadet edene kadar Allah'tan başka bir ilahın olmadığına, benim de onun kulu ve Resulü olduğuma, şehadet edene kadar, bunu görüp, bunu anlayana kadar, yeryüzünde İslam hakim olana kadar yani, herkes İslam'ın üstünlüğünü görene kadar, buna şahitlik yapana kadar yani, tüm dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşene kadar, onlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Bu ayette Allah Azze ve Celle peygamber hakkında o bir nezirdir buyuruyor. Bir uyarıcıdır. Evet bu uyarıcılık vazifesi yerine göre savaşla da yapılır. O da bir uyarıdır. Sadece vaaz-ı nasihat demek değil bunun manası. Peygamberin nezir oluşu, peygamberin bir uyarıcı oluşu, onun bir müzekkir oluşu, hatırlatan oluşu, onun kafirlere karşı mücadele etmeyeceğini göstermez. O yüzden Hazreti Peygamber, ben rahmet peygamberiyim buyurur ama devamında da, ben aynı zamanda harp peygamberiyim der. Hep onun rahmet peygamberi olduğunu söylediler.
harp peygamberi olduğunu sakladılar. Öyle bir peygambere inanmamızı istediler. Hep rahmet peygamberi. Sadece öğüt veren bir peygamber. Halbuki yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak sadece vaaz-ı nasihatla olamaz ki. O kafirler, o diktatörler, o saltanatlarını bırakmazlar ki. Ne kadar öğüt verirseniz verin, onlar o saltanatlarını kendi istekleriyle bırakacak değillerdir. İşte Allah Azze ve Celle burada peygamberi hakkında nezir ifadesini kullansa da, biz başka ayetlerde de görüyoruz. Peygamberine Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde onlarla savaşmasını da emreder. Kur'an'ı bütünlük içerisinde anlamak lazım. Sadece bir ayeti cımbızla çekip anlamak doğru olmaz. Bu ilmi bir yöntem de olmaz. Ayetler ayetleri açıklar. Hadisler ayetleri açıklar. O açıklamaların ışığında ayetleri anlamak doğrudur. Samimi bir insan, Kur'an bütünlüğü içerisinde bir ayeti anlar. Kur'an bütünlüğü içerisinde bir hadisi anlar. Sünnetin bütünlüğü içerisinde hadisleri anlar. İşine geldiği gibi bir hadisi ya da bir ayeti cımbızla çekip ona göre konuşmak samimiyetsizliktir. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle peygamberine savaşmayı da emrediyor. Bunlar Mekke'de gelmiş ayetler. Mekke'de sadece öğüt verme, uyarma emrediliyor. Ama daha sonra Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra Allah Azze ve Celle kılıçlı cihadı da emretmiş peygamberine. İslam'ın içini boşaltmak isteyenler, cihatsız bir İslam meydana getirmek istiyorlar. Onlara in huve illa nezirun lekum. Allah öyle seslenir. O peygamber sizin için bir nezirdir. Beyne yedey azab-ı şedid. Bir azab-ı şedidden evvel, o şiddetli azaptan önce size ikaz etmek üzere gönderilmiş olan, görevli olan bir nezirdir. Kul ma sa'altukum min ecrin fehuve lekum. De ki onlara ey Resulüm, ben size İslam'ı anlatıyorsam bunun karşılığında bir şey istemiyorum. De ki onlara, benim ücretim Allah'a aittir. Ben sizden bir şey istemiyorum. Allah'ın bütün peygamberleri aynı şeyi söylediler. De ki onlara, ma sa'altukum min ecrin fehuve lekum. Benim sizden istediğim şey, ecir cinsinden, ücret cinsinden olup da, sizden istediğim şey, yani sizden istediğim ücret, فَهُوَ لَكُمْ O, bizatihi sizin içindir. Sizin içindir. Yani, benim ücretim aslında, sizin hidayet bulmanız, siz ıslah olduğunuz zaman, işte ben ücretimi almış olacağım. Ben bundan başka bir şey düşünmüyorum yani. İyiliğinizi istiyorum sadece. Allah Azze ve Celle'nin azabına uğramayasınız diye. Sadece bunu istiyorum. Benim sizden istediğim ücret fehuve lekum. O da sizin içindir. Yani sizin için hidayeti istiyorum. Başka bir ücretim yok benim. Demek ki İslam davetçilerinin ücreti sadece ve sadece Allah'a aittir. Ne maddi bir ücret bekleyebilirler, ne de manevi bir ücret. Maddi ücreti anlamak kolay. Manevi ücrete gelince, o da şudur. İnsan eğer İslam'ı anlatırsa, bir İslam davetçisi, birilerine bir şeyler anlatırsa, onun karşılığında mesela hürmet beklerse, ya da teveccüh nas beklerse, insanların teveccühünü bekleyecek olursa, o bir ücret olmuş olur. O bir manevi ücrettir. Hiç kimseden bir teveccüh beklememek, hiç kimseden hürmet beklememek, hiçbir şey beklememek, maddi ücreti boş verin, manevi bir ücret de beklememek zorunda. Sadece Allah rızası. İhlas budur. Tam ihlas budur. İhlasta minnakısa olmamalı. Yarım ihlas olmamalı. Maddi ücret beklemenin yanlışlığını herkes anlar. Bunun ihlasa mugayir olduğunu herkes anlar. Ama manevi ücret beklemenin ihlasa aykırı olduğunu herkes anlamayabilir, farkında olmayabilir. Nefsi bir takım ücretler istemektedir. Onun farkında olmalı. Yoksa farkında olmadan ihlasını kaybeder, zarar görür imanı. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerinin lisanıyla bize bu hakikati anlatır. İn ecriye illa alallah. De ki onlara, benim ücretim sadece Allah'ın üzerinedir. Allah'a aittir. Ondan başkasından bir mükafat beklemiyorum. Dolayısıyla İslam'da tebliğ, İslam'a göre tebliğde başarılı olabilmenin sırlarından birisi bu. Eğer İslam davetçisi bir şeyler bekliyorsa başarılı olamayacaktır. Maddi veya manevi bir şey bekliyorsa, hatta karşıdaki insanın belki hidayetini istemek, onunla mutlu olmayı istemek bile belki istenilmemeli. O derece onun iman etmesini isteyip isterken onu da Allah için istemeli. Kendinin mutlu olması için değil. O kadar ki mesele incedir. İhlasın incelikleri var. Nasıl ki şirkin açığı var, gizlisi varsa, ihlassızlığın da öyle açığı var, gizlisi var. İşte bunlar gizli ihlassızlıklardır. İhlasa zarar veren şeylerdir. İnsanlardan hürmet beklemek yahut da şan şöhret beklemek nasıl ki ihlasa zarar veriyorsa, aynı şekilde bir insana İslam'ı anlatan, onun iman etmesiyle mutlu olmak istiyorsa, o da aynı şekilde ihlasa zarar verir. Mutlu olmak değil, sadece emri yerine getirmeyi istemeliydi. Sadece Rabbim bana emretti, ben de sana anlattım. O kadar. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Böylece Allah Azze ve Celle İslam davetçilerine dikkat etmeleri gereken noktayı işaret buyuruyor. Ve hu ala kulli şeyin şehid. Ve Allah Azze ve Celle her türlü şeye de şehittir. Her şey üzerine şahittir. Her şeyi görmektedir. Ben size Allah rızası için anlatıyorum. Allah beni de görüyor de. Sizi de görüyor de. Her şey üzerine şahittir Allah. Sizin kabul etmediğinizi de görüyor Allah, şahit oluyor. Benim size anlattığımı, görevimi yerine getirdiğimi de Allah görüyor, şahit oluyor. Çünkü o ala kulli şeyin şehittir. Her şey üzerine şahittir. Görmediği bir şey yoktur. Duymadığı bir şey yoktur. O halde ben size karşı görevimi yerine getirdim. Öyle söyle onlara. Kul inne rabbi yakzifu bil hak. De ki onlara aynı zamanda, Benim Rabbim muhakkak ki hakkı ortaya koyar. Hakkı atar. Hakkı batılın tepesine atar. Onun beynini parçalar. Başka ayetlerde ifade olunduğu üzere Allah hakkı gönderir ve hak batılın tepesine biner. Ve hak geldiği zaman batıl zail olur. Ce'el hak ve zehekel batıl. İnnel batile kâne zehûka. Zaten batıl da yok olmaya mahkumdur. İlelebet devam edecek değil ya. Hak gelecek ve batıl zail olacaktır. Bir müddet insanları susturabilirler. Bir müddet baskı yapabilirler. Bir müddet. Ama ondan sonra güçlerini yavaş yavaş kaybederler. Yavaş yavaş o zulme karşı insanlarda isyan başlar. Yavaş yavaş ona karşı hareketlilik başlar. Hak gelir ve batıl zail olur. Hakkı ortaya koyarsanız batıl zail olacak demek bunun manası. Hakkı ortaya koymadığımız için batıl zail olmuyor demek bunun manası. Demek ki Allah hakkı batılın tepesine indirir. Ve hak geldiği zaman insanlar batılın batıl olduğunu anlar. Hakkı ortaya koymazsanız, doğruyu söylemezseniz yanlışın yanlış olduğunu insanlar anlamayacaktır. Hem sadece hakkı ortaya koymak da yetmez. Batılın da batıl olduğunu söylemek de hakkı söylemenin bir gereğidir. Doğruları söylemek, aynı zamanda yanlışın yanlış olduğunu söylemeyi de gerektirir. Ben sadece İslam'ın bir takım hakikatlerini söylerim, batılın batıl olduğunu söylemem diyenler, yanlışa yanlış demem diyenler, yanlışa yanlış demekten korkanlar, ben hakkı söylersem zaten insanlar batılın batıl olduğunu anlar diyenler korkaklardır ya da gafillerdir. Allah Azze ve Celle hakkı ortaya koyduğu gibi batılın da batıl olduğunu söyler. Sen de söylemek zorundasın. Yanlışa yanlışsın demek zorundasın. Ben hakkın hak olduğunu söyleyeyim yeter demek doğru olamaz. İnsanlar o zaman anlayacaktır demek doğru olamaz. Çünkü insanların hepsi batılın batıl olduğunu anlayamayacaktır. Onu da söylemek lazım. Batılın batıl olduğunu söylemek de hakkı ifade etmektir yine. Dolayısıyla o da hakkın içerisine girer. Eğer dünyada hak olan kitap mevcut olduğu halde, eğer batıl 100 yıldan beri zail olmadıysa, bunun sebebi Müslümanlar o kitabı hakkıyla ortaya koymadılar. O kitabın gerçeklerini, tevhidi anlatmadılar. Müslümanlar ılımlı oldular. Namazını kıl, başka bir şeye karışma dediler. Allah'ı zikret, bir kenara çekil, başka bir şeye karışma dediler. Böyle olunca hak gelmiş olmaz ki. Batılın batıl olduğu ortaya konulmuş olmaz ki. Hak gelmezse batıl nasıl zahil olacak? Hakkın hak olduğunun ortaya konulması lazım. Ve hakkın hak ortaya konulurken de hak bir metotla ortaya konulması lazım. Peygamberi bir metotla hakkı ortaya koymazsanız, hakkı ortaya koymuş sayılamazsınız. Peygamberi bir üslup ile, tevhidi anlatarak, şirke karşı mücadele ederek hakkı ortaya koymazsanız, Allah sizden daha iyi bilir, gelin Allah'a itaat edin demezseniz, Allah sizin hayatınıza karışır. Allah size medeniyetin esaslarını gönderir. Allah sizi başıboş bırakmamıştır. Allah'a itaat edin insanlara değil demezseniz hakkı ortaya koymuş olmazsınız. Hak ortaya konulmadığı zaman batıl nasıl gitsin? Bazıları diyebilir ki madem ki hak gelince batıl zahil oluyor diyor Kur'an. O halde neden bugün hak var, Kur'an elimizde, neden batıl zahil olmuyor? Sen Kur'an'ı hakkıyla ortaya koymadın ki. Yıllardır, 100 yıldan beri Müslümanlar ılımlı oldular. Bu ılımlı İslam projesi yeni değil. 100 yıldır var, 200 yıldır var bu proje. Müslümanların birçoğunu o hale getirdiler. Uyuttular. Dini sadece şekilsel bir takım ibadetlere hasrettiler. İnsanları bu şekilde uyuttular. İşte ondan dolayı hak ortaya konulmadı. Bir kenara çekilen mıymıntı adamlar nasıl hakkı ortaya koyabilirler? Hakkı ortaya koymazsanız batın nasıl gider? Allah Azze ve Celle de ki onlara, inne Rabbi yakzifu bil hak. De ki benim Rabbim hakkı atar. Bu birkaç manaya gelebilir. Hakkı bazı hakka uygun kalplere atar. İman etmek isteyen samimi insanların kalbine atar demek de olabilir. Hakkı memleketin üzerine atar. Böylece memlekette İslami hareket güçlenir. Allah Azze ve Celle hakkı bir memleketin üzerine attığı zaman orada İslam yayılır. O manaya da gelir. Hakkı batılın tepesine atar manasına da gelir. Hak gelir ve batıl zail olur demek olur. Allah hakkı atar ortaya. Hakkı atar kalplere. Hakkı atar batılın tepesine. Hakkı atar memleketin üstüne. Ve işte o zaman o memlekette bir uyanış hareketi başlar. Allah Azze ve Celle ne zaman atar hakkı memleketin üzerine, ne zaman koyar hakkı bir toplumun üzerine, o toplum kafirin kafirliğini anladığı zaman, O toplum zalimin zalimliğini anladığı zaman, o toplum yavaş yavaş hakkı aramaya başladığı zaman, yavaş yavaş kitap okumaya başladığı zaman, yavaş yavaş hakikat nedir diye sorguladığı zaman, yavaş yavaş nefislerini değiştirmek istedikleri zaman, Allah da o toplumu değiştirmeye karar verir. Ve işte o zaman hakkı onların üzerine atar. Ve onlar hakkı anlamaya başlarlar. Dün anlamayan toplum yavaş yavaş anlamaya başlar. Şaşırırsınız. Nasıl anladılar? Dün anlamıyorlardı. İçimizdeki münafıkları 20 sene evvel söylediğimiz zaman anlamayanlar 20 sene içerisinde bir takım hadiseler olmaya başlayınca anlamaya başladılar. Dün size anlatıyorduk, anlamıyordunuz dediğimizde, evet diyorlar, o zaman anlayamamışız. Evet, o zaman anlayamamışız. Biz bu münafıkları Müslüman zannetmişiz. Meğer bunlar Allah düşmanıymış. Meğer bunlar perde arkasında bunlar varmış. Meğer bunlarmış bütünüyle Allah'la savaşanlar. Biz bunları Müslüman zannetmişiz, isimlerine bakmışız. Ahmet Mehmet olunca isimleri, bunlara inanmışız. Meğer bunlar Allah'ın düşmanlarıymışlar. Allah hakkı memleketin üzerine attığı zaman, o memlekette yavaş yavaş hareketlilik başlar, uyanış başlar. Bir intifada başlar yani. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Ey kafirler, nasıl korunacaksınız? Söyleyin ey diktatörler, nasıl korunacaksınız öyle bir günden ki, o günde çocuklar bile ak saçlı ihtiyara dönerler. Kıyameti anlatıyordu olabilir bu ayet. Kıyametin koptuğu gün, o anda çocuklar bile ak saçlı ihtiyara dönerler. Kıyametin dehşetinden dolayı o dağların hallaç pamuğu gibi atıldığını gördükleri zaman, o kuvvetli depremleri gördüklerinde, o korkunç sesleri duyduklarında, vahşi hayvanlar bile ve izel vuhuş ve huşirat bir araya geldiği zaman, aslanla geyik birbirini görmediği zaman, çünkü denizler kaynatılmıştır ve izel bihâre succirat. Çünkü denizler kaynatılmaktadır, dağlar hallaç pamuğu gibi atılmaktadır. Çünkü izel şemsu kuvvirat gerçekleşmiştir ve izel nucumun kederat gerçekleşmiştir. Güneş dürülmüş, ışığı kalmamış, yıldızlar düşmüştür vesaire olmuştur. Bunu gören ak saçlı ihtiyara döner. Çocuk bile olsam. Bu manayı hakiki ama manayı mecaziye gelince şu manaya gelir. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ Ey kafirler! Nasıl korunacaksınız? Kafir olursanız, küfrederseniz, kendinizi nasıl koruyacaksınız? يَوْمَنْ Öyle bir günden ki, يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَ Çocuk ak saçlı ihtiyara döndüğü gün, yani sizin zulmünüz 70-80 sene devam eder. O çocuklar 70-80 sene sonra ihtiyara dönüştüğü gün, o günler geldiği zaman nereye kaçacaksınız? Nasıl kendinizi kurtaracaksınız? Milletin öfkesinden nereye kaçacaksınız? Bu dünyada yani. Size karşı halk hareketlenmeleri olduğu zaman nereye kaçacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ Küfrederseniz o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Demek ki batından batına inkılaba işaret. Demek ki zulüm uzun süre devam etmez. Demek ki zulüm çocuklar ak saçlı ihtiyara dönüşene kadar devam eder genellikle. Yani devam etse 60-70 sene devam eder. Hadi olsun 100 sene. Ondan sonra mutlaka uyanış başlar. İşte o uyanış başladığında, ey kafirler, ey diktatörler, nereye kaçacaksınız? Allah kendi kanununu açıklar bize bu şekilde. Kendi kanununu açıklar. Evet, Bir takım başka güçler de işin içinde olur. Onlar da bakarlar ki zaten uyanış başlamıştır. Bakarlar ki ak saçlı o 70 sene evvelki çocuklar artık ihtiyara dönüşmüş. Artık yavaş yavaş yeni bir nesil geliyor. Artık o diktatör nizam uzun süre ayakta kalamayacak. Bu sefer onlar da halktan tarafmış gibi görünürler. O diktatör nizamı devirirler. Ve işte zaten devirdik. Tamam, mesele bitti demek için, bu şekilde halkı uyutmaya devam etmek için, kendi saltanatlarını devam ettirebilmek için, her ne kadar onlar böyle hesaplar yapsalar da, patlamak üzere olan, belki 20-30 sene içerisinde patlayacak olan bir toplumu kendileri patlatmak suretiyle, kendi adamlarını, başka adamlarını yine yerleştirmek için, bir takım böyle hesaplar yapsalar da, ve yemkuruna ve yemkurullah, vallahu hayrul makirin. Onlar bir takım tuzaklar yapıyorlar, Allah da yapıyor. Ve Allah hayrul makirindir. Tuzak yapanların en hayırlısıdır. Onlar istedikleri kadar tuzak yapsınlar. Orta Doğu'da İslami hareket başlamıştır, durdurulamayacaktır. 40-50 yıldan beri özellikle sonunda yavaş yavaş sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. De ki inne rabbi yakzifu bil hak. Benim Rabbim hakkı ortaya koyar ve batılın tepesine atar. Allamul guyub. Benim Rabbim Allamul guyubdur. Gaybı bilendir. En iyi bilen odur. Çok iyi bilendir. İleride neler olacağını çok iyi bilir. Hakkı batılın tepesine vurduğu zaman ne gibi olayların gerçekleşeceğini çok iyi bilir. Onlar bir takım tuzaklar hazırlasalar bile gaybı bilen Allah'tır. Amerika gaybı bilecek değildir. O kendince bir takım planlar yapar. Ilımlı layık olmayı düşünür. Diktatörlükleri devirip demokrasiler kurarak insanları bir 100 sene daha uyutmayı düşünmüş olabilir. Onun planı odur. Ama Allah'ın da bir planı vardır. Ona o planı yaptıran da Allah Azza ve Celle olmasın. Onun kendi ayağına kurşun sıkmasını Allah sağlamış olmasın. Bu planın güzel bir plan olduğunu onların kalbine koymuş olmasın. Allah'ın gıyup olan odur. Bu planın sonucunda ne gibi gelişmelerin olacağını Allah bilir. Çünkü Allah'ın gıyup odur. Öbürleri plan yapanlar, o insanlar, onlar insandır. Allah'ın gıyup değil. Onlar o planın sonucunda ne gibi gelişmeler olacağını bilemezler. Büyük bir risk almaktadırlar. Büyük bir risk almaktadırlar. Ve bu riskin sonucunda kâr edeceklerini düşünmektedirler. Amma ve yemkuruna ve yemkurullah. Evet, onlar yaparsa tuzağı, Allah da onlara karşı bir tuzak hazırlar. Senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Biz onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Onları bilmedikleri yönlerden farkında değiller. Kendileri bir plan yaptıklarını zannederler. Kendilerinden olduğunu düşünürler. Kalpler Allah'ın elindedir. Allah'ın gıyup olan odur. Kul ca'el hak ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. De ki hak geldi ve batıl yeniden başlayacak değil. Batıl yeni bir şey ortaya koyabilecek değil ve yeniden de dönebilecek ve tekrar başlayabilecek değil. Hak gelirse gerçekten böyle olur. Hakkın gelmesi lazım. Hakkı ortaya koymalıyız. Biz hakkı ortaya koymadığımız halde, görevlerimizi hakkıyla yapmadığımız halde, aslında İslam'ı hakim kılabilecek kadar bir güce Müslümanlar ulaşmadığı halde, bir takım gelişmeler oluyorsa eğer, bundan biraz da şüphe etmek icap eder. Şüphe etmek lazım, oyunları anlamak lazım. Biz Acaba gerçekten hakkın tam manasıyla ortaya koyabildik mi? Acaba milletin ıslah çalışmalarında acaba başarılı olabildik mi? Acaba gerçekten bu olaylar acaba bizim başarımız mı? Eğer değilse o zaman bir şeyler var demektir. Başkalarının parmağı var demektir bu işlerin içerisinde. Hak ortaya konulduğu zaman batıl zahil olur. Hakkı acaba gerçekten ortaya koyduk mu? Batıl gidiyor gibi, firavunlar devriliyor gibi görünebilir. Ama sakın başka firavunlar getirmesinler yerlerine. Başka firavunlar getirmesinler yerine yoksa. Biz hakkı gerçekten ortaya koyduk mu? Bunlar biz yapıyorsak tamam. Ama biz yoksak işin başında başkaları var demektir. Dikkat etmek lazımdır. Acaba bizi yeniden uyutabilmek için başka firavunlar, daha ılımlı firavunlar getirecek olmasınlar? Hakkı ortaya koyduysak şüphelenmeyiz. Millet ıslah olduysa şüphelenmeyiz. Evet, bu bir İslami devrimdir diyebilirsiniz o zaman. Öyle bir şey yoksa o zaman şüphelenmeniz lazım. Hakkı tam ortaya koydunuz mu? Cel hak, hak geldi. Hak gelirse ve meyubdül batıl. Batıl yeniden bir şey ortaya koyamaz. Yeni bir sistem mesela ortaya koyamaz. Siz İslam medeniyetini ortaya koyarsanız onlar ona karşı yeni bir medeniyet iddiasıyla ortaya çıkamazlar. Veya eski nizamlarını yeniden canlandırıp da bir kez daha devreye koyamazlar ve meyuid tekrarını gerçekleştiremezler. Ama siz hakkı ortaya koyduysanız, hakkı ortaya koymadıysanız onlar başka şeyler ortaya koyacaklardır. Ve eski bozuk nizamlarını yeniden, başka bir şekilde yeniden önümüze sunacaklardır. Allah Azze ve Celle bu işin şartını söylüyor. Hakkı getireceksiniz buyuruyor. Hakkı getireceksiniz. Hak geldi, elinizde var ama sizin bunu toplumunuza anlatmanız lazım. Anlatmadıysanız, anlatmadığınız halde, eğer başka bir takım gelişmeler oluyorsa o zaman bundan şüphe etmelisiniz. Kul ca'el hak ve ma yubdi'l batil ve ma yu'id. Hak geldi, böyle söyle. Hak geldi ve batıl yeniden bir şey başlatamayacak. Ve yeniden eskisini de tekrar tazeleyemeyecek, iade edemeyecek. Kul in dalaltu fe innema adillu ala nefsi. De ki onlara ey Resulüm, eğer ben saptıysam, eğer ben saparsam, yani mesela bir yanlış iş yaparsam o benim kendi aleyhime. De ki onlara, ben size doğruyu anlatıyorum ama eğer ben saparsam o benim kendi aleyhime. Ve in ihtedeyt, eğer hidayet üzere olursam, hidayet bulursam, febime yuhi ileyye Rabbi. O benim Rabbimin bana vahyettiğidir. Benim marifetim değil. Saparsam bendendir. Nefsimdendir, şeytandandır. Saparsam. Resulullah sapmış değil, haşa. Mesela yani. Nasıl ki mesela Kur'an peygambere hitaben Allah'a şirk koşma buyurur. Allah Resulü şirk koştuğu için değil. Yani bu halini devam ettir demek. Şirk üzere değilsin, bu halin devam ettir. Şirkten kendini koru manasında. Aynı şekilde burada da Allah Azze ve Celle, eğer ben saparsam bu bendendir ve kendi aleyhimedir, benim nefsimdendir. Ama ben eğer hidayet üzere olursam bu bana Rabbimin vahyettiğidir. Benim, çünkü ben kendim doğru yolu bulamam. Ne demek istiyor yani? Demek istiyor ki Hazreti Muhammed olsan bile sana vahiy gelmedikçe doğru yolu bulamayacaksın. Sen Hazreti Muhammed bile olsan, Allah sana vahyetmedikçe sen şu dünyada kılavuzsuz kalırsan, şu çölde, şu kainatta yol gösteren bulamazsan doğru yolu kendin bulamayacaksın. Çünkü insan karışık bir varlık. İnsan insanı tanıyamıyor. İnsan kainatı da tanımıyor. Dolayısıyla insan insanı tanımadan nasıl insana uygun bir medeniyet kurabilir? Tanımıyor. İnsanı tanımıyor, kainatı tanımıyor. İnsanı tanımayan, kainatı tanımayan nasıl insana uygun kriterler ortaya koyabilir? Sapacaktır. Mutlaka sapacaktır. De ki ben bile olsam. Öyle söyle onlara. Bırakınız başkalarını. Kalbi tertemiz olan. Peygamberlik verilmeden evvel de o putperest toplumda yaşarken de kalbi tertemizdi. O putperestlerin içinde doğdu, büyüdü. Buna rağmen hiçbir zaman putperest olmadı. Onların içinde doğdu, büyüdü, hiçbir zaman içki içmedi. Onların içinde doğdu, büyüdü, hiçbir zaman zina etmemişti. Hiçbir zaman kimsenin hakkını yememişti. Öyle birisi bile olsanız, yine de nasıl yaşamanız gerektiğini, doğruları bulamayacaksınız. Çünkü Allah doğruları, hayatımızda uymamız gereken esasları bulabileceğimiz kadar bizi kabiliyetli yaratmadı. O kadar ilim vermedi. İnsana ilimden az bir şey verilmiştir. O yüzden insan bu kadarcık bilgiyle nasıl yaşaması gerektiğini, hangi kriterlere bağlı kalması gerektiğini, dünyaya nasıl bakması gerektiğini, hayata nasıl bakması gerektiğini bilemez. Ve bir kanun koyduğu zaman o kanunun sonucunu bilemez. İleride ne gibi sonuçlar doğuracak bilemez. Dolayısıyla insana zarar verir. Koyduğu kanunlar toplumları bozar. Ve bozmadı mı? Her gün bir kanun koyuyorlar, her gün anarşi artıyor. Her gün ahlaksızlık artıyor. Her gün her şey artıyor. Polisiye vakalar her gün artıyor. Polisler artıyor. Üniversiteler artıyor. Bilim yükseliyor. Ahlaksızlık da o kadar artıyor. Medeniyetsizlik o kadar artıyor. Demek ki bilim insanı insan yapmıyor. Demek ki bilim insanı İnsana yol göstermiyor. Zaten bilimin böyle bir görevi de yok. Matematik, fizik, kimya insana yol gösterecek değil. Bunların vazifesi insanın hayatını kolaylaştırmaktır. Matematik ile siz uçak yaparsınız. Fizik ile uçak yaparsınız, taksi yaparsınız, telefon yaparsınız. Kimya ile bunları yaparsınız. Bu ilimler hayatınızı kolaylaştırır. Bu ilimler size insanlığın yolunu göstermez. Böyle bir görevi de yoktur. Allah Azze ve Celle bu ilimlerde gelişmeyi bize bıraktı. Çalışalım, araştıralım istedi. Kendisi de ilham vermek yoluyla, sabır vermek yoluyla yardım eder. Bu ilimleri geliştirmemiz için. O ilimleri bize bıraktı. Ama hidayet yolunu göstermeyi kendi üzerine aldı. İnsan fizikte, matematikte, kimyada gayret eder ve gelişebilir. Çünkü görüyor, maddeyi eline alabiliyor, laboratuvarda inceleyebiliyor. Ama insanı inceleyemiyor. İnsanın ruhunu, insanın nefsini laboratuvara sokamazsınız. İnsanı yaratan gibi tanıyamazsınız. Onun için Allah madde üzerindeki gelişmeleri bize bıraktı. Matematiği, fiziği bize bıraktı. Ama hidayet yolunu kendi üzerine aldı. İnne aleyna lel huda. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor. Ve alallahi kastus sebil buyuruyor. Yolu doğrultmak Allah'ın üzerine görevdir. Sizin yolu doğrultmak gibi bir göreviniz yok ve olamaz. Yolu doğrultamazsınız. Çünkü böyle bir ilminiz yok. Çünkü böyle bir kabiliyet verilmedi size. Gaybı da bilmiyorsunuz. Bir kanun koyarsınız, sonucunda ne olacak bilemezsiniz. İnsanı tanımıyorsunuz. Mevcudatı, mahlukatı tanımıyorsunuz. İnsan nasıl yaşamalı, nasıl yaşamamalı, neler farz olmalı, neler haram olmalı, hayata nasıl bakmalı? Siz bunları Allah gibi bilemezsiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle diğer konuları insan araştırsın, öğrensin dedi ama hidayet yolunu bulmayı insana bırakmadı. Çünkü insan bulamaz. O yüzden burada bakın peygamberimiz için bile aynı ifadeyi kullanıyor. Bırakınız seni beni, bırakınız normal insanları, peygamber olacak olan bir insan bile, bir peygambere bile böyle söylemesi emrediliyor. Sen de diyeceksin ki, benim doğru yolda olmam Rabbimdendir. Rabbimin bana vahyettikleri sayesinde benim marifetim değil. Sen de bunu söyleyeceksin ey Resulüm. Dolayısıyla hiç kimse hidayeti kendinden bilemeyecek. El-Hadi olan Allah'tır. Hidayet veren O'dur. Doğru yolda giden insan bilecek ki Rabbim bana doğru yolu gösterdi. Bir alim mesela içtihadında isabet etse bilecek ki Allah'tandır, kendi marifeti değil. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a bir soru sorulmuştu. Cevap verdi ve sonra dedi ki, eğer isabet ettiysen bu Rabbimdendir. Eğer hata ettiysen bu benden ve şeytandandır. Çünkü doğruyu ilham eden Allah'tır. İnsana bir soru sorulduğunda ona nasıl cevap vermesi gerektiğini, doğruyu ilham eden Allah'tır. Allah yanlış ilham etmez. O anda doğruyu insan vicdanı hisseder. Bilgisi varsa o konuda doğruyu anlayabilir ve bu bilginin de kaynağı Allah'tır. İlhamın da kaynağı Allah'tır. Dolayısıyla doğru cevap verdiyse bir alim bir soruya, o Allah'tandır. Yanlış cevap verdiyse kendindendir. Sahabenin bakışı da bu. Sahabenin içerisinde ilmiyle temayüz etmiş olan İbn-i Mes'ud'un bakışı da bu. Müştehitlerin bakışı da buydu. De ki onlara, اِنْ دَلَالْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. Eğer ben dalalete düşersem, yani mesela bir meselede içtihat edersem yani, çünkü peygamberimizin de içtihatları var. Peygamberimiz nasıl ki alimler içtihat ediyorsa, peygamber de içtihat eder. Nasıl alimler içtihat eder de peygamber içtihat etmez? İçtihat bir ibadettir. Cehd-i gayret göstermektir. Bir meselede doğruyu araştırmaktır. Dolayısıyla bu bundan dolayı sevaptır. Bir ibadet yapmış olmaktadır. Bir alim bir konuyu araştırdığı zaman, içtihat ettiği zaman ibadet etmiş olmaktadır. Ondan dolayı hata bile etse sevap var. Alim içtihat etse, eğer alimse, içtihat etse, hata etse bir sevap var. İsabet etse iki sevap var. Çünkü gayret göstermiştir. Peygamber de bu şekilde içtihat eder. İçtihat eder ve içtihadında eğer bir hata edecek olursa Allah Azze ve Celle kendisini uyarır. Alim ile peygamberin farkı bu. Alim hata etse Allah tarafından uyarılmaz. İcabında uyarılmaz, yani uyarılması şart değil. Allah başka bir alime doğru içtihat yapmayı nasip eder. Onunla insanları uyandırır, uyarır Allah. İlla da o alimi uyarmak zorunda değil. Ama peygamber içtihat etse, hata etse, Allah Azze ve Celle hemen uyarır. Çünkü o peygamberdir ve insanlar için örnektir. Eğer Allah Azze ve Celle düzeltmeyecek olursa o yanlışı, o zaman insanlar onu doğru zannederler. Onun için Allah uyarır. Peygamberin de içtihadı var yani. Mekke'yi fethettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke topraklarının harem bölgesi olduğunu, burada avın öldürülemeyeceğini, o harem bölgesi denilen bölgede avın öldürülemeyeceğini, ağaçlarının kesilemeyeceğini, otlarının kopartılamayacağını söylemiş idi. Amcası Abbas dedi ki, İzhır hariç olsun ya Resulallah. Gölgelik için kullanılan bir ağaçtı bu. Bizim kamış gibi gölgelik için kullanıyorlardı. evlerin yapımında da kullanılırdı. Buna ihtiyacımız vardır dedi. Onu da eğer koparmamıza izin vermezsen o zaman ne yapacağız dedi. Uzaktan da getiremeyiz ki. O zaman da yol yok, araba yok, kamyon yok. Uzaktan nasıl getireceğiz? Efendimiz düşündü, peki dedi. Ulema bu hadisten Efendimizin içtihadının olduğuna delil bulmaktadır. Allah Resulü o anda orada içtihad etti denilmiştir. Çünkü o anda kendisine bir vahiy gelmediğini biliyoruz. Efendimiz düşündü ve peki dedi. Demek ki içtihad etti. Ve Allah Azze ve Celle de müdahale etmedi. Yanlış demedi. Demek ki Allah o içtihadı kabul etti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bir mevzuda bir şey söylemiş ise, ya kendisine Kur'an dışında bir gayri metlu bir vahiy gelmiş, Kur'an dışında bir vahiy gelmiştir, yahut da Allah Resulü içtihad etmiştir. Kur'an dışında bir vahiy geldiyse zaten mesele yok. Allah'ın hükmüdür direkt olarak. Yok peygamberin içtihadıysa Allah Azze ve Celle o içtihadı demek ki kabul etmiştir. Eğer hata olsaydı o zaman mutlaka Allah ikaz ederdi. Abese suresinde olduğu gibi o amaya karşı yüzünü ekşittiğinde Allah hemen ikaz etti. Küçücük bir şeyde bile Allah madem ikaz ediyor, o halde peygamber dini bir meselede hata edecek olsa demek ki Allah ikaz edecek. Madem ikaz etmemiş falan ve filan meselelerde Hazreti Peygamber içtihad etmiş ve Allah da ikaz etmemiş ise demek ki Allah onun görüşünü kabul etmiştir. Ve dolayısıyla onun o hadisi sahih olarak bize geldiyse bütün ümmeti de bağlayıcıdır. O Hazreti Peygamber'in kendi görüşüdür. Beni bağlamaz denilemez. Bunu diyen peygambere itaati emreden ayetler inkar etmiş olur. Ve bu küfürdür. O demiş olsa bile beni bağlamaz diyen küfre düşer. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamber içtihat etmiş ise hata etmiş olsaydı mutlaka Allah ikaz ederdi. Madem ki Allah seslenmedi, demek ki Allah o içtihadı kabul etti. Allah'ın kabul ettiği içtihadı sen de kabul etmek zorundasın. Burada peygamberimizin içtihadına da işaret var. De ki onlara, اِنْ دَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. Saparsam eğer, mesela yani, hani bir meselede diyelim içtihad etsem de hata etsem yani, o benim kendi aleyhimedir ve nefsimdendir. Ama eğer, وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوهِ اِلَيَّ رَبِّي. Eğer hidayet bulduysam o bana vahyeden Rabbimin vahyidir. Ve o bana Rabbimin vahyettiği bir gerçektir. Benden değildir, Allah'tandır. Çünkü ben de doğruları Rabbim bana vahyetmeseydi bulamazdım. Ve vecedeke dallen fehede. Rabbin seni yolunu şaşırmış, ne yapacağını bilemez bir vaziyette bulmadı mı? Ve sana hidayet etmedi mi? Ve duhad Allah Azze ve Celle peygamberinin peygamber olmadan evvel ne yapacağını bilemez bir vaziyette olduğunu bize ifade eder. Peygamber ne yapacağını bilemez bir vaziyette toplumun gidişatından rahatsız. Yanlış yoldalar görüyor ama ne doğrusu ne onu da bilemiyor. Ve çıkıyor dağlarda tefekkür ediyor. Milletin halinden rahatsız. Yol bu değil anlıyor. Ama yol nedir onu da bulamıyor. Ve vecedeke dalle. Seni Allah dalle olarak yolunu şaşırmış ne yapacağını bilemez bir şekilde bulmadı mı? Fehede sonra sana hidayeti göstermedi mi? Yani sen bulmadın Allah sana hidayet etti. Dolayısıyla Hazreti Muhammed bile hidayet edilmezse, hidayeti bulamıyorsa eğer bugün bir insan biz kendi kendimize doğru yolu buluruz diyemez. Bilim bize yeter diyemez. Geçmiş milletlerin tecrübeleri bize yeter denilemez. İşte bugün bilim var, bugün geçmiş milletlerin tecrübeleri var, tarih uzmanları var ve buna rağmen dünyanın bugünkü geldiği nokta meydandadır. Bilim gelişmekte, insanlık azalmakta, bilim gelişmekte, namussuzluk çoğalmakta, polisler çoğalmakta, suç çoğalmakta. Demek ki Allah'a muhtacız. Demek ki vahye muhtacız. Demek ki bilim bize yol gösteremiyor. Bilim bazı alanlarda yol gösterse bile nefsimiz var, şeytanımız var. Bilimin dediğini de yapamıyoruz. Nefis bırakmıyor. Nefis bıraksa şeytan bırakmıyor. İnsanlar bırakmıyor. Dolayısıyla insan doğru yolu bulamıyor. Bulduğu zaman da uyamıyor. Nefsi var, şeytanı var. Bir kutsi kaynağa bağlı kalmak zorunda. O kutsi kaynak kendisine şunu yap dediği zaman akan sular durur. İnsanın bir kutsi kaynağa ihtiyacı var. Bilim kutsi bir kaynak olamaz. Çünkü bilim her gün hatasından dönmektedir. Her gün yanlış yaptığını kabul etmektedir. Bugün dünkünü inkar ediyor. Dün yanlışmış diyor. Yarın da mutlaka bugünkünü inkar edecektir. Her gün yanlışı ortaya çıkan bir bilim nasıl kutsileştirilebilir? Nasıl olur da bilim bize yol ve yol gösterir denilebilir? Bilim sana nasıl yol gösterecek? Bilim her gün yanlış söylemişiz, 10 sene evvelki görüşümüz yanlışmış demiyor mu? Filan ilaç çok iyi diyorlardı, bugün zararlı demiyorlar mı? Atom parçalanmaz diyorlardı, şimdi atom parçalanmadı mı? Atom bombası neyin nesi? Bilim her gün yanlış yaptığını kabul ediyor. Kutsileştirilemez. Ama Allah ve Resulü, Kur'an ve sünnet kutsidir. Hatası görülmemiştir. Göstersinler. Kur'an meydan okuyor. Biz de Kur'an'ı elimize almışız, dünyaya meydan okuyoruz. Göstersinler bir tane hatasını. Filan ayet bilim tarafından yanlışlığı ispat edildi desinler mesela. İspat etsinler, bir tane göstersinler. Madem gösteremiyorlar, o halde kutsi kaynağı ittiba etsinler. İnnehu semi'un qarib. Allah işitendir ve yakın olandır. Madem ki Allah her şeyi işitendir, sizin konuşmalarınızı işitiyor, söylediklerinizi biliyor. Ona göre konuşun. Ağzınızdan çıkan her şey yazılıyor. İmam Ahmet hastalanmıştı, yatağa düşmüştü, inliyordu. Bir alim geldi yanına. Dedi ki ey imam, bir hadis gördüm de, hadiste buyuruyor ki, ağzınızdan çıkan her şey yazılır. Hastanın inlemesi bile. İmam Ahmet'in kendisi de bir hadis alimiydi. Müsnedinde 30 bin, 40 bin civarında hadis var. 750 bin hadisin içinden seçmişti bunları. O kadar hadis bilirdi. Bu hadisi görmemiş demek ki. Öyle mi dedi? Madem öyle inlemiyorum artık dedi ve sesini kesti. Çünkü Allah semi'dir. Her şeyi işitendir. Yanlış konuşma. Hastayken inlemelerin bile yazılır. Aynı zamanda karibdir, sana yakındır. Kur'an buyurur ki, nahnu akrabu ilahi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. İnsana şah damarından. Boynunun iki tarafında olan şah damarından daha yakınız insana. Allah Azze ve Celle yakın olduğunu bildirdiği halde, Peygamberimiz de hadiste buyuruyor ki, bağırıp çağırmayın Allah'a, Allah'ı zikrederken, Allah'a dua ederken bağırıp çağırmayın. Ey insanlar, nefsinizi yormayın. Çünkü siz sağır olan bir zata işittiriyor değilsiniz. Allah sağır değil, Allah işitendir ve Allah size yakındır. Devenizin boynundan daha yakındır. Madem ki garibdir, madem ki akraptır, madem ki öyledir, o halde zikrederken bağırmak da neyin nesidir? Araf suresinin sonunda Allah Azze ve Celle Allah'ı zikredin buyurur. Ama korkarak, için için, yalvararak ve dunel cehri minel kavl, sessizce açık olmaksızın bir şekilde Allah'ı zikredin. Madem ki zikretmek istiyorsunuz, Allah'ın huzurunda edepli bir şekilde Allah'ı zikredin. Nasıl ki namaz kılarken edepli duruyorsunuz, nasıl ki kendi duyacağınız kadar okuyorsunuz, etrafa duyuracak kadar değil, aynı şekilde Allah'ı zikrederken de namaz da bir zikir zaten. Diğer zamanlarda Allah'ı zikrederken de bağırıp çağırmayın. Çünkü Allah gariptir, Allah uzak değil ki, kime bağırıyorsun? İnsan insanlara bağırır sesini duyurabilmek için. Allah seni duyar. Semiun gariptir. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا Ah bir görseydin ey Resulüm. Onlar korkmuşlardı. Korktukları anı bir görseydin, yani kıyamet gününde. Onlar görecekler kabirlerinden kalktıkları zaman. Onlar öyle, keşke o anda bir görsen onları ey Resulüm. فَلَا فَوْتْ Ve öyle bir korkacaklar ki, ve kaçacak bir yerde bulamayacaklar. Ve uhizu min mekanin karib. Ve yakın bir mekandan da kapılı verilecekler. Yakalanı verecekler. Yakından yakalanı verecekler. Bazı rivayetler der ki kafir mezarından kalkacak. Haşir meydanına, o toplanma meydanına doğru gidecek. Ve orada adeta yer onu olduğu yerde bağlayacak adeta. Adımını atamayacak. Uhizu, orada alını verilecekler. Yakın bir mekandan alını verilecekler. Ve kâlu emennâ bih, o zaman iman ettik diyecekler. Kıyamet günü gördükten sonra imanın ne kıymeti olabilir? Ve enne lehumu tenavuşu min mekânin ba'id. Nasıl olur uzaktan, yani ahiretten bu dünyada iman etmesi gerekenler, bu dünyada iman ettik diyorlar. Ahirete gittikten sonra bu dünyaya iman, bu dünyadayken iman, nasıl olabilir böyle bir şey? Yani Allah reddediyor bu imanı. Nasıl ki mesela Firavun denizde boğulurken, o da iman ettim demişti. İsrailoğullarının Rabbine, Musa'nın ve İsrailoğullarının, Yahudilerin, yani Allah'a iman ettim. Allah inkar mı ediyordu sanki? Hayır, Allah inkar etmiyordu. Ama Allah'ın dünyasında benim dediğim olur diyordu. Allah'ı kabul ediyordu, varlığını kabul ediyordu. Ama Allah'ın ilahlığını, Rabliğini, tek Rab olduğunu kabul etmiyordu. Benim dediğim olur diyordu. İşte o anda her şey bitti ve suda boğulmak üzereyken iman ettim dedi. El, en dedi Kur'an. Allah Azze ve Celle şimdi mi dedi ve reddedildi. Ölüm döşeğindeki iman kabul edilmez. Aynı şekilde kabirdeki iman kabul edilmez. Kabirden kalktığı anda yaptığı iman da kabul edilmez. Haşir meydanında yapacağı iman da kabul edilmez. Zaten ahireti görmüş, mezarı görmüş, berzah alemini görmüş, kabir alemini görmüş, ahiret alemini görmüş, cenneti cehennemi görmüş, her şeyi görmüş, artık ondan sonra iman olabilir mi? Artık ondan sonra iman kabul edilir mi? O zaman herkes zaten ister istemez iman edecek. Bu kabul edilmez. Allah Azze ve Celle o yüzden der ki, وَاَنَّا لَهُمُ تَنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Onların uzaktan el uzatması imana, uzaktan uzağa imana el uzatmaları nasıl olur? Yani ahiretten, uzaktan, sanki bu dünyada iman etmiş gibi, oradan buraya elini uzatıyor, imanı yakalamaya çalışıyor adeta. Bu olur mu diyor yani. Fakat keferu bihi min kabl. Bunlar daha evvel iman etmemiş, inkar etmiş, kafir olmuşlardı. Ve yakzifuna bil gayb. Min mekanin ba'id. Ve uzak bir mekandan da gaybı taşlıyorlardı. Gayba atlıyorlardı. Atıyorlardı. Gaybı kafalarından atıyorlardı. Bir şey bilmedikleri halde konuşuyorlardı. Nasıl ki Kehf suresinde İnsanlar asıl mesaja kafa yoracaklarına, mağaraya giren gençler, hani Ashab-ı Kehf olayı, mağaraya giren gençlerin sayısı üzerinde kafa yorarlar. Ayet onu anlatırken der ki, kimileri dedi ki üçtürler, dördüncüleri köpekleriydi. Kimileri der ki beştirler, altıncıları köpekleriydi. Recmen bil gayb buyuruyor Allah. Karanlığı taşlıyorlar. Gayba taş atıyorlar. Bilir bilmez konuşuyorlar. Aynı şekilde burada da buyuruyor ki ve yakzefuna bil gaybi min mekanin ba'id. Uzak bir mekandan gaybı taşlıyorlar. Bilir bilmez uzaktan uzağa konuşuyorlardı. Dünyadayken de böyle davranıyorlardı. Gayb hakkında konuşuyorlardı. Allah hakkında bilir bilmez konuşuyorlardı. Ahiret hakkında bilir bilmez konuşuyorlardı. Gayb hakkında bilmeden konuşuyorlardı. Ondan dolayı vehiyle beynehum ve beynemâ yeştehûn. Onlarla o arzuladıkları şeylerin arasına bir engel konuldu. Kemâ fu'ile bi eşyâihim min kabl. Daha evvel nasıl ki başkalarına da yapılmıştı. Daha evvel ki ümmetlere yapıldığı gibi, daha evvelkilere yapıldığı gibi, daha evvelkiler nasıl ki azaba uğradılar, nasıl ki daha evvelkilerin hakikati anlamalarına engel konuldu. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Nasıl ki onların kalpleri mühürlenmişti, kulaklarına mühür basılmıştı. Ve ala ebsarihim gışave ve gözlerinin önüne de perdeler çekilmişti. Çünkü onlara defalarca hak anlatılmıştı ve onlar reddetmişlerdi. Onun için cezalandırılmışlardı ve onlar artık hakla aralarına bir engel konulmuştu. Artık görmüyorlar, duymuyorlardı, anlamıyorlardı. Daha evvelkilere de böyle ceza verilmişti. Demek ki bazı insanlar bu şekilde cezalandırılmaktadırlar. Kalpleri mühürlenmektedir. Bir engel konulmaktadır. Artık hakkı anlamayacaktır. Çünkü ona layık olmuştur. Allah ona defalarca tebliğciler göndermiştir. Ona onu defalarca dışından ve içinden ikaz etmiştir. Defalarca rüyalar göstermiştir. Defalarca ona ilham vermiştir. Defalarca uyarmıştır. Kimi zaman bir kitap ile, kimi zaman bir insan ile. Defalarca uyarmıştır. Kimi zaman bir rüya ile. Ama o bütün bunları reddetmiştir. Hayatını değiştirmemek için hiçbir şey üzerinde kafa yormak istememiştir. O zaman hatemallahu ala kulubihim haktır. Onun kalbine mühür basılması bir haktır. Ve Allah da onun kalbini mühürler. Daha evvelkilere de böyle yapıldı. Ve hile beynehum ve beyneme yeştehun. Bu dünyadayken arzuladıklarım, yahut da ahiretteyken arzulayacakları iman ile aralarına bir engel konuldu. Orada artık iman edemezler. Emenle bih derler. Derler ama iman ettik derler yani. Fakat aslında hiçbir zaman iman edemezler. Çünkü orada iman yoktur. Orada iman edilmesine müsaade edilmeyecektir. İnnehum kanu fi şekkin murib. Çünkü onlar daha evvel apaçık bir şüphe ve tereddüt içerisindeydiler. Hem kendileri tereddüt içerisindeydi, hem başkalarını tereddütlere sokuyorlardı. Bir şekkin murib içerisindeydiler. Yalnızca bir şek değil, aynı zamanda murib. Hem şüphe, yani şüphe içindeydiler, hem de İnsanları da şüpheye düşüren bir şüphe içerisindeydiler. Kendi kendilerini de şüpheye düşürüyorlardı. Başkalarını da şüpheye düşürüyorlardı. Ondan dolayı şimdi kıyamet gününde onlarla iman arasına bir engel konulur. Artık iman edemezler. Allah Azze ve Celle onların iman etmelerine orada müsaade etmeyecek. Çünkü iman ile insan cehenneme giremez. Bunlar ebediyen cehennemi kazanmış kimselerdirler. Eğer bunların iman ile aralarına bir perde konulmasa, bir engel konulmasa, o zaman bunlar nasıl ebediyen cehennemlik olacaklar? O iman ile ebedi cehennem bir arada olamaz. Onun için Allah onlarla iman arasına bir engel koyar ve iman etmelerine müsaade etmez. Ve bu şekilde onlar ebediyen cehennemlik olmuş olurlar. Surenin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle sureden istifade etmiş olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi diktatörlerden bütün dünyayı, bütün Müslümanları halas eyle. O diktatörlerin şerrinden Müslümanları muhafaza eyle. Dünyanın her tarafında İslami hareketleri güçlendir ya Rabbi. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.